Değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'ya Mehmet Ali Bulut Hocam'la birlikte istifadenize sunduğumuz İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz ve siz değerli dinleyenlerimiz adına da kıymetli hocama, stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Eyvallah.
Afiyettesiniz efendim.
Kardeş, çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah.
Allah afiyet İyi, versin.
Siz de iyisiniz.
Hamdü senalar olsun.
Allah'ın iyilikler versin.
İki şey soracağım. İlki, bu enerjinizi, yani sizi ne zaman görsem, hocam pozitifsiniz. Hep ümit aşılıyorsunuz, hep umut veriyorsunuz. Yahu sizin hiç mi acınız, kederiniz, eleminiz, hüznünüz olmaz? Ya da olur da siz bunları içi beni dışı seni yakar deyip belli mi etmezsiniz? Bu enerjinizi yüksek ve pozitif tutmayı neye bağlıyorsunuz? Bu soru birden şu an geldi.
Eyvallah. Aklıma. Şimdi ben o kadar önemli. Yüksek enerjili bir insan değilim. Yani kendi normal hayatın büyük bir kısmında enerji artı şeyde yaşıyor, eksi de. Ben yani zihnim, hayatım öyle çok enerjik değildir.
Evet.
Fakat kendi hatalarım, kendi günahlarım çok olduğu için, istiğfara ve tövbeye çokça ihtiyacım olduğu için, ben insanlara o kendi hallerini anlatırken kendimi şeyden kurtarmak, o sıkıntıdan kurtarmak istercesine o insanlara bir umut yolu, bir umut ışığı veriyorum. Yani Allah affedicidir, Allah bağışlayıcıdır. Amin. Allah kuluna çok aşırı derecede merhamet edicidir. Hannan ismini kullanıyor Allah. Ya Hannan ismini, Allah'ın bir adı Hannan'dır. Hannan ne demek? Böyle sevdiği varlığın üzerine abanmış, ona bir zarar gelmesin diye. Allah'ın bir adı da Hannan'dır. Böyle olunca da ben insanları işte tepesine vurayım, vay bre kafir, vay bre şöyle yapmışsın, sen cehenneme gideceksin demek yerine, buraya değmemiş, bak buradan kurtarırsın, bak şurası şöyledir deme arzusu içine giriyorum. Kendimi de onların yanına atarak, yani o insanlara bir iyilik, bir moral, bir hayır yolu göstermeye çalışırken ben de onların içindeyim. Belki kendime de bir çare olur, kendim de kendimi kurtarabilirim diye. Belki odur. Yani konuşmaya başladığım zaman ben birileriyle konuşuyorum diye konuşmuyorum. Yani gönlüme düşen ve orada daha önce bulunmuş hallerin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kurtarılmasının hevesine düşüyorum. Yani insan hatalıdır, insan günahlıdır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, yani tam olarak yapamaz. Bu tam olarak yapamama hepimiz için geçerlidir. O zaman teşvik etmeliyim onu. Hani bir Müslümana, bir mümine siz bir hayırda, bir duada bulunduğunuz zaman, iyilikte bulunduğunuz zaman Cenab-ı Hak onun bir mislini de size verir. Ben kendimi kurtarmak için belki de o insanlara o şeyi söylüyorum. Kendim de onların yanındayım, onların arasındayım, onlar gibi yaralıyım. O insanlara yaranı şöyle tamir edebilirsin, böyle tamir edebilirsin, şöyle yaparsan bundan kurtulursun derken kendime yardım eder gibi bir heyecana kapılıyorum. Ne belki güzel. Ondandır.
Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Hocam geçtiğimiz günler Gönelli Mehmet Efendi hocamızın, büyüğümüzün vefatının 30. seneye devriyesini idrak ettiğimiz, rahmetle yad ettiğimiz günlerdi. Şimdi Gönelli Hoca da enteresan. Bir gün içerisinde 8-10 farklı camide vaazları oluyor. Yakından tanıyanlar diyorlar ki hoca vaaz kürsüsüne oturur Gönelli. Adrese teslim sohbetler yapar. Adrese teslim böyle sır ve hikmet yüklü. İşte camiden çıktıktan sonra fakir fukarayla, ihtiyaç sahibiyle, hassası derdi olanla, müşkilatı olanla, meczubuyla ilgilenir. Ama camide de vaaz verirken hep şey dermiş. Muhterem Müslümanlar, değerli cemaatim, siz dermiş onca işiniz gücünüz arasında, bıraktığınız işi gücü dünyalıkları buraya geldiniz, hepiniz cennetliksiniz. Hadi gelin beraber bir salavat-ı şerif okuyalım. Şimdi siz anlatırken Gönelli Hoca geldi aklıma. Ötekileştirmeyen, dışlamayan, günahı olan nefretini günahkara taşımayan kucaklayıcı bir şefkat üslubu. Ben dedim işte hocamın anlatışında da bunu gördüm.
Onu bilerek mi yapıyorum, bilmeyerek mi yapıyorum bilmiyorum ama yani insanların Allah'ın merhametine sevk etmek, Allah'ın merhametiyle onları umutlandırmak. Tabii. Daha çok hoşuma gidiyor. Daha fazla hoşuma gidiyor. Ben hatta vaiz ile nasihi, daha doğrusu ehlullahı hani bilgi ile aktaran ile hikmet ile aktaranı birbirinden ayırıyorum. Mesela bir şeyh bilgisi azdır. Fakat yüreğinde o kadar yüksek bir hamiyet, yüksek bir merhamet ve himayecilik vardır ki kula bir şey olmasın istiyor. O yüzden de ona kurtuluş çareleri öneriyor sürekli. Öbürü ise salt bilgiye dayandığı için bunu yapan şöyle olur, onu yapan böyle olur, onu yapan böyle olur diyor ve üstüne üstüne gidiyor. Vaiz her yumruğu masaya vurduğunda birilerini kitle halinde cehenneme göndermek istiyor. Hikmet ehli, meşayih elini her göğsüne götürdüğünde sayılarca mahlukatı cehennemden kurtulmanın, yani neredeyse elini göğsüne götürerek ya Rabbi onların o şeylerini, hallerini benim hatırım için gider veyahut da ben onların kefiliyim ya Rabbi onları kurtar diyen. Dolayısıyla ehlullahın etrafında mühim yığınlar birikir ama bir alimin etrafında ona talebelik yapacak 3-5 kişi bir araya gelir. Ben ilmi küçümsemiyorum. O da lazımdır. Ama birisi salt ilim ile insana baktığınızda sen şunu yaptın hatadır, sen bunu yaptın hatadır, sen bunu yaptın hatadır. Kardeşim Allah o hatanı yapılacağını öngörmedi mi? Melekler söylemediler mi? İblis söylemediler mi ki bu insan hatalıdır? Bu insan fesatçıdır, bu insan kan dökücüdür. Fesadın neticesi nedir? Çürümektir. Her türlü ahlaksızlık olabilir. Kan dökücülüğün şeyi nedir? Her türlü zulmü yapabilirsin. Kan döküyorsun yani nihayet oraya kadar. Yani bu insanın iki sıfatının şer noktasındaki kabiliyetinin ucunu söyledi ayet. Yani ifsat ve kan dökücülük. Allah bütün bunları bildi. Bütün bunları Cenab-ı Hak da biliyordu. Buna rağmen insanın yanında yer aldı. Ben onun hakkında sizin bilmediklerini de biliyorum dedi. Bu ne demektir? Gelmiş bütün insanlar sana kınıyorlar üstüne geliyorlar. Hayır Selahaddin tamam sizin söylediğinizi reddetmiyorum. Ama Selahaddin de öyle bir cevher var ki ben ona öyle bir emanet vermişim ki o emanetin hatırı için yaptıkları haltlar gözüme görünmez demeye getirdi. Şimdi madem ki bütün kusurlarına rağmen Cenab-ı Hak İblise ve meleklere karşı insanın yanında yer aldı. Ehlullah'ın vazifesi Allah'ın hulkudur, Allah'ın sünnetidir. Sümme haşa, hani benzetmede hata olmasın. O ehlullah'ın insanları yakalayıp cehennemden çıkarıp kenara atmaya çalışmalarının bu tavrı o halden doğuyor. Cenab-ı Hak iblisin söylediğinin hak olduğunu biliyordu. Meleğin söylediğinin de doğru olduğunu biliyordu. O yüzden itiraz etmedi, hayır öyle değildir demedi. Ama ben onun hakkında sizin bilmediklerinizi de biliyorum dedi. İşte insan başkalarının zahirde görünen hallerinin dışındaki güzelliklerinden dolayı her daim sahiplenmeye müstait, müstahak bir varlıktır. Her daim insan kusurunu müdrik olduğunda, insan Cenab-ı Hakk'a karşı en küçük şey bile olsa, en küçük bir günah bile olsa kime karşı yaptığını bildiğinde vicdanı yanmaya başlıyor. Bizim birçoğumuz ünsiyet ve ülfet meydana getirmiş din bizde birçoklarında. Çocukluğumuzdan beri namaz kılıyoruz. Ciddi günahlar işlememişiz, fırsat bulamamışız çünkü. Yani içinde bulunduğumuz ortam onu yapmamıza fırsat vermemiş. Veya biz gurulu olan geleneğin içinden çıkıp kendimizi taşırabilecek bir şey yapamamışız, bulamamışız. Dolayısıyla da mazbut bir insan olmuşuz. İslamiyet'in, daha doğrusu Müslümanlığın iyi tarafı budur. Yani çünkü bir kabul var. O kabulden dolayı siz bir takım yanlışlar yapmıyorsunuz. O kabulden dolayı. Ama mesele o değil ki. Mesele bir şeyi Allah'tan korkarak yapamamaktır ve yapmamaktır. Nefsin bu dostlama dalmışsın içerisine ve sonra birdenbire gönlünde bir aydınlanma oluyor. Ve bir farkına varmaklık hasıl oluyor. O zaman secdeye varmak istiyorsun ama bir yan manin var, bir yan günahın var. Bir gün birisine dedim ki secdeye var. Çok yakın bir arkadaşımıza dedim ki ya şunu yap, bunu yap. Şunu söyledi. Hocam ben artık onun için çok geç. Çünkü eğer seni önceden tanısaydım bu hataları belki yapmayacaktım ama o kadar çok hata yaptım ki ne bana yakışıyor ne soyuma yakışıyor. Tamam, yapılabilir işte. Sen bunu idrak ettikten sonra dönüp alnını secdeye koyarsan hata ettim ya Rabbi. İblisin söylediğini ve meleklerin iddia ettiklerini yaşadım ve yaptım. Ama ben senin benim hakkımdaki zannına sığınıyorum Allah'ım. Sen dedin ki bunda senin bilmediğin, sizin bilmedikleriniz de var. Aha, benim de bilmediğim, onların da bilmediği hal ile sana sığınıyorum ya Rabbi. Beni affet, beni bağışla dediğin zaman bu Cenab-ı Hakk'ın en azam mertebede tasdikidir. Ne dedi? Onun hakkında ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Siz ne yaptınız? Allah sizin yanınızda yer aldı, siz de onun tarafına geçtiniz. Tarafgirlik, iltizam budur işte. Yani günaha batmışken, her türlü pislik sende varken, keşke yapmasan ama nefsin ve motorun o kadar güçlü ki gitmişsin onu yapmışsın. Sonra birdenbire bir uyanıklık veriyor Allah sana. Kendisini gönlünde hissettiriyor. Ve sen diyorsun ki ben ne yaptım? Ben bugüne kadar hep o iblisin iddiası üstünde bulundum. Şimdi vazgeçtim. Allah'ın yanına geçiyorum. Allah'ın tarafına geçiyorum. Bu sefer o taraftan geçmek için bakıyorsun ki eline, koluna, kuyruğuna öyle kabaklar bağlamışsın ki delikten geçemiyorsun. İşte bu kabaklardan, o eline, koluna, diline, kuyruğuna bakladığın fazlalıklardan, günahlardan arınmak için o delikten sığmaya çalışma azmidir. Tövbe edeceksin. Tövbe. O zaman Cenab-ı Hak senin niyetini tam gördüğünde tak diye siliverir. Çünkü günah dediğin şey nedir ki? Allah'ın rahmet ummanı, mağfiret yanında, ummanı karşısında. Yani yani gerek Muhittin Arabi'de, gerek Bediüzzaman tefsirinde görmüştüm. İşaret-ül İcaz'da o işte bu ayeti izah ederken diyor ki Cenab-ı Hakk'ın insan için sizin onun hakkında bilmediklerinizi de biliyorum demesinde öyle azametli bir sır var ki diyor. O sırra binaen, Cenab-ı Hakk'ın insana tevdi ettiği o sırra binaen, o emanete binaen hiçbir şururu ve fesadı yoktur ki affolunamazsın. Beşerin her türlü şururu ve fesadı kendisine emanet edilen o sırra binaen, çünkü insana taraftar olmaya vesile olan esrardır. Bunu Allah biliyor. Melek de onun hakkında dedi ki bu kan dökücüdür. İblis de dedi ki kan dökücüdür, fesatçıdır, günaha batacak. Çamurdur, balçıktır, kalkar, tefessü eder. Ateştir, havadır, yakar, yıkar. Yani birisinden tefessü çıkıyor, öbüründen yangın çıkıyor, gadap çıkıyor. Yani insan ateş ile hava birbirini beslerler. Toprak ile su birbirlerini çamur ederler. Dört tane uyuşmazı, dört tane birbirine düşmanı muhabbet ile bir noktaya getirmiş Allah. O sevgi sende tecelli ettiği andan itibaren, işte sende o esrar ortaya çıkar. O muhabbet sende tecelli ettiği andan itibaren Cenab-ı Hakk'ın sana tarafgirliği, bütün onlara rağmen senin yanında durmaklığı, senin yanın safında durmasının gerçeği, hakikati ortaya çıkar. İşte sen de bunu idrak ettiğinde, o sevgiyi sende tecelli ettiğinde Cenab-ı Hakk'a tarafgirlik başlıyor sende. O zaman abd oluyorsun. Kabul ediyorsun. Yani sümme haşa, bu iddiada Allah'ın yanında durmak. Nasıl ki iblis ve meleğin iddiasında Allah senin yanında durdu, sen de Allah'ın tarafına geçmeyi iltizam ettiğinde gönlünde müthiş bir tecelli olur.
Çünkü kalbin kıblesini düzeltiyorsun.
Evet, kalbin kıblesini düzelttiğin an, evet, mesele düzeliyor. İşte tövbe ve istiğfar, bu kalbin kıblesini tam düzelttiğinde kuyruğuna takılmış olanlardan kurtulma işidir. O delikten geçemiyorsun. O delikten geçebilmek için kuyruğuna takılmış kabak var. Geçemiyorsun. Tövbe, istiğfar ediyorsun. Bunun benim kuyruğuma takılması benim edepsizliğimdendir ya Rabbi. Ben tövbe, istiğfar ediyorum. Ondan yani kendime yakıştıramıyorum. Senin kendisine taraftar olduğun, yanında yer aldığın, başkalarının kınamalarına rağmen tarafını tuttuğun ben çok hatalar yaptım. Şimdi anladım ki halt etmişim. Ben de senin tarafına geçmek istiyorum ya Rabbi. Sil benden bu günahları ve bu eksiklikleri. Mesele böyle baktığınız zaman tövbe yeniden şeye gelmektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sizin hakkınızdaki hayırlı zannının istikameti üstünde veya orayı bulmaktır. Nesrettin Hoca'nın sazın bulduğu yerini bulabilmektir. Hani bulmuş orayı, tıng tıng tıng tıng tıng tıng aynı yeri çalıyor. Demişler hoca, yani bu saz böyle çalmaz, bu el böyle gidip gelecek. Demişler boş ver, onlar benim bulduğum yeri arıyorlar. Yani insanlık bütün ömür boyunca Cenab-ı Hakk'ın onun yanında yer aldığı sırrın hakikatini bulmak istiyor. Onu bulduğu zaman işte o zaman tövbeye yönelir. Günahlarından pişman olur. Yoksa bizim yaptığımız tövbe ya Rabbi, işte tövbe estağfurullah, günahımız vardır. Hangi günahım var? Ne yaptın? Hangi günah? Sen ne yaptın? Bunu idrak et bir. İçin yansın. Ben Selahattin'e iftira etmiştim. Günlerce ağladı, sızladı. Hayatı değişti. ben filana iftira ettim. Ben onun hakkında şimdi bilhassa bu şeyde Twitter'dan, efendim Facebook üzerinden, tabii, Instagram üzerinden, şuradan buradan
ne insanlar insafsızca
birbirlerini linç ediyorlar. Tabii. Bu tam şeytanın, iblisin istediği haldir. Hani sen zannediyorsun ki bu internet yeni çıktığı zaman, bu chatmet vardı bir zamanlar. Bir kızcağız böyle çete takılmıştı. Dedim bak kardeşim, orada sanaldir. Yani etrafınızda kimse yok zannediyorsunuz. Bir şeyler yazıyorsunuz birbirimize. Yani bir şeyler yazıyorsunuz. Aslında normalde söylemeyeceğin şeyi söylüyorsun, yazıyorsun. Bakın bunlar kaybolmaz. Size sanal geliyor. Her birisi bir yerde kayda giriyor bunların. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da görüyor. Yani sen zannediyorsun ki beni Allah görmedi. Şu anda ben internetten yazıyorum bunu. İnternetten bir tek karşımdaki görüyor. Melaike yazıyor. Allah yazıyor. Artı internetin kendisi yazıyor. Tabii. Zaten yazdığı da ortaya çıktı yani. Her şey orada hazır duruyor. Dolayısıyla insan müdrik olması, gaybubette olmayan bir Allah'a yönelmesi gerekiyor. Bizim taptığımız Allah gaybubette. Gayb. Yani orada bir yerlerde ben ona dönersem beni işitiyor. Hayır. O her an ve her daim senin hareketlerin içindedir. Senin o günahı yaparken lazım olan kudreti dahi yaratan odur. Tabii. Hayrı yaparken zaten, yani hayrı insan muvaffak olamaz da şerre muvaffak olur. Çünkü şer bir kesptir ve bir tercihtir. Ama hayrı yapabilmek alemin nizamını ve kudretlerini, intifakını gerektirir. Senin hiçbirisine gücün yetmez. Ama sen bu ittifak etmesi gereken unsurlardan bir tanesini ihmal etsen şer ortaya çıkar. Bir çiçeği her gün sula, yani suyunu vermezsen bir seni iptal etmiş olursun. Yani unsurlardan birisi. Bir su mu çiçeği canlı kılıyor? Hayır. Toprak mı canlı kılıyor? Hayır. Hepsi birden canlı kılıyor. Demek ki hay bir çiçeğiniz olması için kainatın bütün kanunlarına, kudretlerine sizin hükmediyor olmanız lazım. Bu mümkün değil. O zaman hiç elinden çıkan hiçbir hayır tamamıyla sana ait değildir. Ama senin elinden çıkan kesp şer sana aittir. O yüzden dedi ki elinle yaptıklarından dolayı başına gelenler gelecektir. Çünkü sen hayrı elinle yapamazsın. Hayra niyet edersin. Allah yaratır. Çok basit. Niyet edersin. İşte kişiyi o niyetten çıkarıp kendi kudretinin mahkumu ediyor. O şer zaten öyle işleniyor. Benim aklım erir. Ben yaparım. Bırak. Elimi bırak, ben yaparım. Ben giderim. Bunu yaptığın andan itibaren yaptıkların, kesplerin şerre başlar. Şer olmaya başlar. Ya bir şey iptal ederek, ya bir şey yaparak, ya bir şey yapmayarak şer işlersin. Yani dümenin bıraktığın zaman, bir geminin dümenini bıraktığın zaman o gemi gider toslar. Aşağıda binlerce insan çalışıyormuş, kömürcü çalışıyormuş. Kayık şey yapıyorlarmış işte, hani eskiden kol çekerlerdi.
Evet.
Dolayısıyla yüzlerce çarkın, yüzlerce o şeyin içerideki mekanikiyetin işlemiş olduğu eylemi ve fiili bir bütünü var etmek için sen bir şeyi terk ederek, yani dümeni doğru tutmayarak onu karaya bindirirsin. İşte yani tevbe bunu idrak etmektir. Küçücük bir eyleminin ve eylemsizliğinin sistemde ne muazzam neticelere, harabiyetlere sebebiyet verdiğini idrak etmeden yapacağın tövbe bağlamaz. Tövbe değildir bu. İçin yanacak.
Tövbe. Yani kalbin bir yanacak,
o
acıyacak.
O olayı hatırlayacaksın, bileceksin. Yani dümeni bırakmanın kimlerin hukukuna zarar verdiğini idrak edeceksin. Ben çok sık verdiğim bir misal vardır. Yani normalde sohbetlerde de veririm hani.
Buyurun hocam.
Gençlerde. Diyorum ki bir tarafta Yusuf peygamber aleyhisselam, bir taraftan da Yakup peygamber aleyhisselam. İki peygamber. Dua ediyorlar bir tek şey için. İki taraf da aynı şeyi istiyor. Uslat. Ya Rabbi beni Yusuf'uma kavuştur. Ya Rabbi beni babama kavuştur. İki peygamber dua ediyorlar. Fakat bir türlü Cenab-ı Hak o duayı duymuyor. Duyuyor tabii ki, estağfirullah. İşleme sokmuyor. Neden? Sorun bu. Neden? İki peygamber dua ediyorlar. Elbette dualarının, yapmış oldukları dualar Cenab-ı Hakk'ın katında onların defterine yazılıyor. Hasenat olarak yazılıyor. Ama onların istediği neticeyi de halk etmedi.
Acaba neden? İstiğfarlar mı kafi gelmedi? Daha çok.
Kimin istiğfarı? Doğru.
Yakup Aleyhisselam'ın, hayır, oğluna olan o, aşırı muhabbetinin.
O ayrı bir bahis. Asıl bu ayrılığa sebebiyet veren kardeşlerin. yaptıklarının idrakine varmamalarıydı. Onlar iyi bir şey yaptılar. Aslında iyi bir şey yaptılar. Kim söyledi bunu onlara? Anneleri veya Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla bir başka şahıs söylüyor. Diyor ki babanız hep Yusuf'u seviyor. Onu ortadan kaldırırsanız babanızın yüzü size döner. Sonra da muslih bir topluluk olursunuz. Tövbe eder, yani güzel bir topluluk olursunuz. Dolayısıyla onlar neyi istediler? Aslında iyiliği istediler. Babalarının yüzünün kendilerine dönmesini istediler. Oradan öyle anlaşıyoruz o ayetin telkininde. Bir iyilik için bir şerre tevessül ettiler. O şerrin neticesi o iyilik tevessülünü aştı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da o iki peygamberin dualarını erteledi. Neden? Çünkü asıl bu işe sebebiyet verenler pişman olmadılar, istiğfar etmediler, tövbe etmediler. Bir Yusuf'a haksızlık yaptık demediler. Demedikleri sürece de o gadab onların üstüne devam etsin diye dualar kabul olmadı. Çünkü bir peygamber hüzünden gözleri kapandı. Efendim işte Hazreti Yakup çocuğunu bu kadar sevmiş de işte o beşer. Hayır, bir peygambere o yakışmaz. Yani Hazreti Peygamber mesela İbrahim, oğlu İbrahim, Maria annemizden doğan oğlu İbrahim öldüğü zaman ağlıyor. Ve sahabeden bir tanesi şaşırıyor. Sen bütün hakikati biliyorsun diyor. Yani çocuğu için ağlamak biz fanilere bağlıdır. Sen de mi ağlıyorsun diyor. Diyor ki kalp hüzünlenir ve göz yaşarır. Kalp hüzünlenir ve göz yaşarır. Peygamberlerde de bu şefkat had safhadadır. Bir çocuğunu ağlayabilir. Ama o mutlak manada gaybı bilen, kendisine öğretilmiş çünkü, hem yani ahiretin bu dünyanın bir normal devamı olduğuna bilen bir insan bir sürelik veya 1,5 saatlik bir ayrılık için bu kadar ağlamaz ki. 1,5'tur çünkü normalde 1,5 gündür en fazla. Öldüğümüz zaman kıyametteki dirilişimiz gerçekleştiğinde sorulur insanlara ne kadar uyudunuz? 1 gün 1,5 gün denilecek. Halbuki milyarlar sürecek. Yani şu anda dünya üzerinde insanın sergilenmeye başlanması, İslam'ın insanın görülmesi için bu toprak 14 milyar yıl işleme tabi tutuldu.
Ta 24 milyar yıl.
14 milyar yıl. 14 milyar yıl sonra insan sahneye sürüldü. Yani bu evrenin insan gelinceye kadar sanki nefes alan bir boşluktan ibaretti. Onun manası ve ruhu ve sırrı olan insan içine girmedikçe bu ağaç ne ağacı? Belli değil. Ne zaman ki meyve takılır, ne zaman ki meyve kemaline erer, o ağaç bir mana kazanır, bir anlam kazanır. Bir meyve ağacı meyve vermiyor. Hiç manası yok. Ne gölgesi işe yarar, ne yaprağı işe yarar. Ne yapıyorsun? Meyvesi için onu besliyorsun. Meyve vermedi. Bir ağaç. Ama 365 gün içerisinde bir ağacın mahiyetini, manasını ifade edebilmesi 10 günlük bir meseledir. Meyvesini olgunlaştırır, en fazla 10 gün dalda kalır. Tak çeker gidersin. Bu dünyada insan meyvesini verebilmek için 14 milyar zaman geçti. Bu evrenden zıtların birbirinden ayrıştığı, hayrın ve hayırla ilgili maddelerin bir tarafa olup cenneti, şer ve şerre ait olan, küfür ve küfre ait olan maddelerin ayrışıp başka bir tarafı, başka bir cehennemi bir havuzu oluşturmalarının da herhalde üstünden en az bir 5-10 milyarlı yıl geçecek ki cennet ve cehennem şeklinde teşekkül etsin. Yok mudur şimdi cennet ve cehennem? Bal gibi var. Fakat insan da dünya var edilmeden, evren var edilmeden önce Adem vardı. Havva vardı. Fakat bu küvez Adem'i, o alemi misalde varan, cennette yaşayan Adem'i topraksı bir varlık olarak tezahürünü yaptırabilmek için bu alemi var etti. Ve bu alemde insanın tezahür edebilmesi için 14 milyar yıl geçti. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا İnsanın hiçbir şey olmadığı, hiçbir şey sayılmadığı dönemler geçti insan üstünden. Aynı şekilde de hiçbir şey anlamayacağı, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar süreceğini bilmediği, bir devirden sonra ancak bu kainat cennet ve cehennem şeklinde ayrışıp onu iki dal, iki havuz halini alacaklar ve her bir varlık, her bir maddede, her bir şeyde kendi layık olduğu mecraya doğru akacak. Yani sende iman yok ise curufsun. Yani Allah yeryüzünde var etmiş olduğu bu yer sahnesinde var ettiği her bir nesneyi, canlı cansız her bir nesneyi ya sa'id ya curuz yapacak. Sa'iden curuza. Ya çer çöp yapıp toprağın tabiatına tekrar iade edecek ya da yüksek bir ruh ile bunun uçup gitmesine, cennetlere, alalara, bağlalara varması sağlayacak. Resulullah vefat ettiği zaman ila rafika ala dedi. En yüksek sevgiliye, en yüksek dosta. Yani en yüksek dosta gidiyor. Rafika ala'ya gidiyor. Dolayısıyla kişinin bu curuftan ve curuzdan kendisini kurtarmasının yolu, çünkü buraya düştüğümüz andan itibaren iki seçeneğim var. Başka yok. Başka yok. Yani başka bir ayet-i kerime de Rahman suresinde de kullu men aleyha fan. Bunun üstüne koyduğum her bir şey, devlet, hüküm, fizik, kanun, insan, efendim işte haller, medeniyetler, işler fan. Fanidir.
Fanidir.
Virüs, gelip pandemi, geçir. Efendim işte bulaşıcı hastalık, dert. Kullu men aleyha fan. Her şey fanidir. Her şey bir vakt ile görünür. Gelirsin asker mesela şeyin önüne
kışlanın önünde.
Şeyin önünde hayır mesela diyelim ki resmi geçitlerde.
Evet.
İşte komutanın veya cumhurbaşkanının veya başbakanın oturduğu yere geldiği zaman kafayı çakar kafasını o tarafına tak tak tak toplam yürü diyor. 10 adımdır. Değil mi? Bütün o tantana o 10 adımın mükemmel verilmesidir. Hepsi bu. Bütün eşya, bütün zerrat, bütün mahlukat o an 10 adım içindir. Dünya sahnesi üzerinde yürürken Cenab-ı Rabbül Alemine bu sahneyi oluşturan, bu kainatı var eden ve senin her birimizi temaşa eden Cenab-ı Rabbül Alemine selam çakabilmektir. Ayağın dolaşmadan. Evet. Kıyafetin yerinde olarak.
Selim bir kalp.
Selim bir kalp ile. İşte budur. Yani normalde bizden istenen budur. Burada dahi biz bu 5-10 adımın içerisinde bile rap rapa uyamıyoruz. İşte tövbe ve istiğfarı daha önce yani orada o adımlarının düzgün gidebilmesi için daha önce terk ettiğin egzersizlerin sana yüklemiş olduğu mantıksızlığı gidermektir. Bazı insanlar vardır mesela demişti ben sakız çiğnerken yürüyemem. Mesela ben de mesela birisi dua ederken Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum.
Evet.
Çünkü yani zihin oraya takılıyor. Mesela kuvvetli bir dua veyahut da mesela diyelim ki gönlümün alışık olduğu bir musiki şeyi. Hmm. Yani gönlümün alışık olduğu bir musiki ne diyor ona?
Ritmi mi?
Ritmi.
Evet.
Ritmi. O ritim, kalbin o ritmini, kalbin o ritmi yakaladığı zaman diğer bir şey yapamıyorum. Ona kilitlenip kalıyorum. Hmm. Her birisinin kendine göre arızaları var insanın. İşte o arızalardan kurtulmaktır. Tövbe ve istiğfar. Ama çoğumuz bilmiyoruz.
Evet.
Çünkü önce günahını idrak etmen lazım.
Yani nasuh tövbe, yani kalpten gönülden edilen tövbe önce günahını itiraf edip
evet,
ondan derin bir pişmanlık duymak.
Utanacaksın yani. Utanacaksın. Ya ben Selahaddin'e şöyle yapmıştım. Bundan utanacaksın. Ne dediler? Ya Yusuf, yani biz şimdi anladık ki biz hata etmişiz. Allah seni bize üstün kılmış. Biz bunu hazmedemedik. Niye biz aynı babanın çocuklarıyız. Niye Allah seni bize üstün kıldı? Biz bunu hazmedemediğimiz için seni öldürmek istedik. Ama öldürmedik, attık kuyuya. Şimdi görüyoruz ki evet Allah seni bize üstün kılmış. Ve bunu da burnumuzun gözümüzün içine soktu. Hata etmişiz dedi. Hata etmişiz. İstiğfar ediyoruz. Hazreti Yusuf ne dedi? La tesribe lekumul yevmu dedi. Bugün sizin için kınama yoktur. Çünkü o gün bunlar tecelli etsin diye iblis sizi tahrik etti. Siz de onun tuzağına düştünüz. Ama şimdi canı gönülden tövbe istiğfar ediyorsunuz. Dediği an haber geldi. Dedi ki ey Yusuf gömleğini babana gönder. Gözü kör çünkü. Gönderdi ve bitti. Hani dua hemen kabul oluverdi. Çünkü duanın kabulüne sebebiyet, duanın kabulüne mani olan en büyük şey tövbesizlik ve istiğfarsızlıktır. Bu çok mühimdir. Aylarca, yıllarca, günlerce dua ediyorsunuz.
Evet.
O duanın kabulüne mani, en büyük mani tövbesizlik ve istiğfardır. Siz tövbe ve istiğfara yöneleceksiniz. Çok mühimdir. İstiğfar bilhassa irsaliye gönderilmiş ama henüz sana ulaşamamış. Yoldan çevirirsin, çevirebilirsin. Tövbe ise gelmiş sana dokunmuş şeyler içindir. Geldi, çaktı, artık yakaladı seni. O ondan tövbe edersin. Pişmanlık duyacaksın, gideceksin, helallik alacaksın icabında. Ama işte insanoğlu buna yanaşmıyor. Bir hadise yaşanmıştı. Bir arkadaş dedim ki, ya böyle böyle bir çocuğun başına büyük bir iş geldi. Çocuk da 2,5 yaşlarında falan bir işte aşı yaptılar. Aşıdan sonra otistik oldu. Sonra araştırınca ben çok el hale o çocuğun ismini verdim. Yani bunun derdine dediler ki bunun dedesinden geliyor sıkıntı. Yani dedesi gitse bir helallik alsa bu iş çözülür. Sonra karıştırdık. Dedim ki çocuğa senin baban hep böyle miydi? Yok dedi, babam dedi 40-45'inden sonra dedi dine döndü. Dedi, daha önce dedi çok şöyle yapmış böyle yapmış. Yani bayağı ciddi işler yapmış. Dedim içinde çok özür diliyorum. Yani evli olan birisiyle de ilişkisi olmuş mu? Yakınlaşması olmuş mu? Vallahi dedi Fransa'da bir dostu varmış ama bilmiyorum. Dedim ki sen onu bir araştır bakalım. Bu yakınlarda ölmüş mü? Çocuğa şeyin isabet ettiği 10 gün önceden, yani bu aşıyı vurulup çocuğun otistik olduğu tarihten 10 gün önce kadın ölmüş. Neden? Çünkü yani sen bu kadın üzerinden istiğfar edebilirdin. Gidip onun kocasından helallik alabilirdin. Olur mu? Verir mi? Bilmiyorum. Ama bu gerçekleşmediği zaman fatura devreye giriyor. İşte tövbe bunlardır. Bunlar için lazımdır. Gidip ama helallik almazsan yine tövbe şey yapıyor. İmam Bilgivi Hazretleri'nin diyor ki hani bazı şeyler var insana yapışmıştır. Neden? Tövbe etmeden gitmiştir dede. Günah işlemiştir, hata yapmıştır. Bu kana işliyor. Bakın adam öldürene biz adam öldürmüş demiyoruz. Yani dedesi katil diye kendisi katil muamelesi görmez asla. Sakın böyle bir şey anlamayın. Uhrevi ukubet başka bir şeydir. Eşyanın hukuku başka bir şeydir. Yani bu ahşap kavaktır. Bu çam gibi dayanıklı olmaz. Bu ardıç gibi dayanıklı olmaz. Dolayısıyla yani bir eşyanın hukuku var, bir de muamelatın hukuku var. Muamelatın hukukunun bir kısmı eşyaya taalluk eder. Çünkü yapmış olduğun şey günah genetiğine işleniyor. Adam öldürmüşsün, genetiğine işleniyor. Adam eti yemişsin, genetiğine işleniyor. Haram yemişsin, genetiğine işleniyor. İşleniyor. Çünkü neticede bunlar asit, amino asitlerden oluşuyor. Yediğin içtiğinden senin mukadderatın yazılıyor. DNA dediğimiz, RNA dediğimiz bunlar bir takım amino asitlerdir. Bu bilgi bir yerde günah işlersin veya bir yerde büyük bir zulüm işlersin. Kimse de yoktur. Adam öldürürsün, çeker gidersin. Hesap da sorun, bilmiyor. Kayboldu adam. Ama Allah nezdinde kaybolmuyor. Onu senin genine yazıyor Allah. Sonra bir gün geliyor, senin kanından birisi tam da senin o fiili işlediğin yaşta o adamın düştüğü hale düşüyor, kayboluyor. Anlatabildim mi? Etme bulma bu böyle bir şeydir. Ama tövbe edersen, ama istiğfar edersen, onun yaptığından dolayı diyor mesela İmam bir gibi, siz onların yapmış olduğu o işlerin, günahların bir kısmının gelip sizi yakalamasına mani olmanız için sadaka ve çokça sadaka ve istiğfar yapmanız lazım. Çokça sadaka, çokça sadaka verin ki Allah istiğfarınızı kabul etsin. Tövbe işte bunlardan başka bir şeydir. Biraz daha tövbe gelmiş olan, isabet etmiş olandır. İstiğfar gelmekte olana durdurur. Hmm. Bir zat geliyor. Daha doğrusu belki anlatmışımdır size bunu. Muhakkak anlatmışımdır. Hasan Basri Hazretlerine bir adam geliyor. Diyor ki benim iki yakan bir araya gelmiyor. Dua et de. Anlatmışımdır muhakkak bunu sana. İki yakan bir araya gelmiyor. Bana dua et de ben de zengin olayım diyor. Hasan Basri Hazretleri dikkatle yüzüne bakıyor. Diyor ki git istiğfar et. Çünkü o zatlar günahın kokusunu nefesinden tabii anlarlar. Yani her bir günahın kokusu vardır. Her bir günahın frekansı vardır. Bir yayılması vardır. Sen de onu hemen görür, fark eder. Veya Allah onun kalbine atar. Ona dedi ki git istiğfar et. Çokça istiğfar et. Sonra bir kadın geldi dedi ki çocuğum olmuyor. Bana bir dua eder misin çocuğum olsun? Ona da dedi ki git istiğfar et. Sonra adam birisi geldi. Ben çok uzun zamandır hastayım. Bir türlü tedavi bulamıyorum. Bir türlü şifamı bulamıyorum. Bana dua eder misin? Şifa bulayım. Ona da istiğfar et dedi. Yanında bulunan bir tanesi dedi ki ya üstadım bu nasıl hal? Üç ayrı şeye sen istiğfar önerdin. Bunun üzerine dedi ki bunu ben önermiyorum. Kur'an onu öneriyor.
Ayet-i Kerime'nin.
Ayet-i Kerime'de. Yani bu şey Nuh suresinde Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh kendi kavmine diyor ki siz zenginlik mi istiyorsunuz? İstiğfar edin. Şu yağmuru Allah damla damla indiriyor. Sizin üstünüze boca etmesin mi istiyorsunuz? İstiğfar edin. Evlat mı istiyorsun? İstiğfar edin. Bolluk, bereket, rahatlık mı istiyorsun? İstiğfar edin. Neden? Çünkü istiğfar gerçekten sizin istiğfar kendi arzunuz veya yanlışınız da kuyruğunuza bağladığınız kabaktır. Girmeniz gereken deliğe mani olur. İki yakanızın bir arasına bir araya gelmesine mani olur. Ben o kabak hani adam şey bir hikayesi vardı hani delikten geçebilmek için hep şey yapıyormuş kabağa varmış. Dolayısıyla da insan bir fiili bir şey işlerken önce bunun kime karşı yapıldığına dikkat etmesi lazım. Ben bunu kime karşı işliyorum? Kim bana bunu yapma dedi? Cenab-ı Rabbül Alemin seni var etmiş. Sana diyor ki bunu yapma. Yapma onu. Yapmışsın. Yaptın. Cehaletine geldi. Şu oldu bu oldu. Yani iman ehli de günah işleyebilir. Ne yaptın ne yapacaksın? Özür dileyeceksin. Özür nedir? Senin o hatayı hatandan zarar görmüş kimsedir. Hayvan olabilir. Nebat olabilir. İnsan olabilir. O zaman gideceksin ondan özür dileyeceksin. Ya nebattan özür mü dilenir? Evet bal gibi dilenir. Sen gereksiz yere bir şey kesmişsen, bir çam ağacını kesmişsen git bir çam dik onu anarak. Tövbe istiğfardır. Sen bir hayvana zulmetmişsen bunu tövbe istiğfar ile git onun cinsine merhamet et, rahmet et. Çünkü bu bir candır ve bütün ruhlar birbiriyle alakalıdır. Sen o ruha karşı işlemiş olduğun, o cana karşı işlemiş olduğun günahı kastı tövbe ve istiğfar ile Allah'ın nezdinde tövbe ve istiğfar ile anarak ben bunu yaptım bilmedim. Şimdi o türe şey yapıyorum, o türe hizmet ediyorum dediğin zaman Cenab-ı Hak da seni affeder. Çünkü şimdi şey çok ilginçtir. Ben Kur'an-ı Kerim'den tevbe kelimesine baktım. 33 yerde geçiyor. Çok ilginçtir. 33 yerde geçiyor. Bu 33 mertebe çok mühimdir. İnsaniyetin mertebeleri. Yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyoruz ya. Tesbihat. Biz zannediyoruz ki bir lafzı 33 kere tekrar ediyoruz.
Halbuki
bir lafzı 33 kere tekrar etmiyorsun. İnsaniyet makamlarıdır bunlar. Her bir mertebe için onu anıyorsun. Her bir mertebe. Şöyle Mevlana 9 katlı diyor insan ama diyorum ki en azından bu insan 4 katlıdır, 5 katlıdır, 10 katlıdır, 33 katlıdır. Öyle anlaşılıyor ki 33 katlıdır. Bu 33 katın her birisinde bir tasarruf var ve o tasarrufa uygun onu alman gerekiyor. İlk Subhanallah dediğin zaman gözlerinin gördüğü, tacip ettiğin hadiselerdir. Subhanallah diyorsun. Gözüne görürsün. Bu nasıl iş oldu diyorsun. Subhanallah. İkinci Subhanallah imkan dairesi haricinde. Yani akli imkanat vardır. Vehmi imkanat vardır. Yani Karadeniz batabilir. Batabilir. Ama bu bir vehmi imkanattır. Yani olmaz. Batabilir. Ama yani şey içerisindedir. Olabilirlik içerisindedir. Mesela olabilirlik imkanat mertebesinin içinde Subhanallah diyorsun. Olmaz olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bir işin içindeyse olmaz olmaz. İnsanın her bir mertebesi için Subhanallah diyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Nimetin her bir katı için Elhamdülillah diyorsun. Yani sadece ağzındaki lezzet değildir ki hamd edeceğin şey. Başını yastığa vurduğunda keyifle uyuyabilmektir hamdı gerektiren şey. Vicdanının rahatlığıdır hamdı gerektiren şey. Gerçekten uyuduğun zaman uyuyabilmektir hamdı gerektiren şey. Yediğinde yediğinin farkına varmaktır hamdı gerektiren şey. Baktığın zaman sayısız mertebeler her bir mertebede sağlık için hamdolsun. Varlık ve bütünlük için hamdolsun. Gözüm görüyor hamdolsun. Kulağım duyuyor hamdolsun. Saçım ne kadar da güzel hamdolsun. Kelleşmiş adam gitmiş yani hamdolsun. Saçım kel olmuş ama kulağım duyuyor hamdolsun. Ayaklarım gidiyor hamdolsun. Eklemlerin insanda 264 eklem var. Eklemlerim çalışıyor hamdolsun. Hamdin sonsuz mertebeleri
var. Nihayetsiz.
Evet istiğfarın da mertebeleri var. Bu mertebeler elimle yaptı. Yani bizim gibiler şimdi bizim mertebedekiler eliyle gözüyle yaptığı günahlarından hamdolsun. Ehlullah.
Kalbinden geçirdiğini. Bir anlık affetti.
Zihninden geçirdiğini. Büyük velilerden bir zat var. Boy abdesti alırmış. Çok. Sonra talebeleri demişler efendim çok yani bunu yapıyorsun demiş. Siz çok affedersin. Siz ihtilam olunca gusül abdesti alırsınız. Bizim aklımıza gönlümüze o hal düştüğü zaman abdest almamız lazım. Yani bunlar her birisi mertebedir. Nitekim hakikaten şeyde mesela Kabe'nin avlusunda haller başkadır.
Tabii.
Yani normalde dışarıda aklından geçer, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Fiile dökmedikçe Allah senden hesap sormuyor. Ama öyle yerler var, öyle makamlar var, öyle mertebeler var ki gönlüne düştüğünde terk etmen lazım. Mesela Muhittin Arabi namaz için şey diyor. Yani ben şu şu hallerde namazı iade ederim diyor bir yerde. Namazı iade ediyor. Onun namazı iade ederim dediği bizde namazın zatı şey yani. Kendi içinde mevcut. O onu terk ediyor. Biz ne zaman sehiv secdesi yaparız? Farzın tehiri, şey vacibin terki, farzın tehiri. Yani namazın farzlarından olan bir şeyi tehir edecek kadar oturup yapıyorsan veya unutuyor şey yapıyorsan o zaman o sehiv secdesi gerekiyor. Biraz daha ileri gittiğin zaman şunu yaptığın zaman düştüğün zaman işte abdesti bozmamak kaydıyla yaptığın şu haller namazın iade edilmesini gerektirir. Bizimkisi böyle. Ama ehlullah o huzurdan ayrıldığını veya huzurdan çıktığını aydığı an iade ediyor. Esas olan da budur. Yani o halden o hale kadar sayısız mertebe vardır. Meşhur bir sahabi vardır. O sonra fıkıh hüküm de olmuştur. Hani abdesti şey kan abdeste mani olmaz hükmü. Bir seriye sırasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir arkadaşlar bir seriye katılıyor. Bir yerde birileriyle karşılaşıyorlar. Ve ciddi bir mücadele oluyor. Bir savaş yapıyorlar. O zaman da birkaç esir alıyorlar bunlardan. Eli alıyorlar. Bir de birisinin talihine de bir kadın düşüyor. Kadının kocası yok ama. Kadının kocası savaşta değil. Kadın kendisi katılmış savaşa. Onu esir alana veriyor Peygamberimiz. Son adam geliyor. Diyor ki ben bu savaşı tasvip etmedim. Ben kendim de girmedim. Benim karımı bırakın diyor. Adam diyor ki ben bırakmam. Yani ben esir diyor. Bize karşı savaşıyor diyor. Ben onu esir ettim diyor. Ve esiri benim ganimetimdir diyor bu. Peygamberimiz de diyor ki o zaman o adama. Daha doğrusu seriyede bulunan sahabelere. Bu kavim çok inatçı bir kavimdir. Bu adam da bunların en isabetli okçusudur. Ona göre tedbir alın diyor. Bu adam gelir diyor ısrarla. Ve nitekim de ta Medine yakın yere kadar takip ediyor sürekli. Fırsat kolluyor. Ben o adamı öldüreceğim. Karın boş. Yani ganimet olmaktan çıkacak. Adamın yaklaşımı bu. Yani her şeye rağmen de kurala uyuyor. O adamı öldüreceğim. Ben o adamı öldürdüğüm zaman yani karın boşa çıkar ve ben onu alırım. Peygamberimiz ikaz ediyor. Diyor ki bu gelir ve kollar diyor. Sonunda bir yere yerleşiyorlar. Orada iki nöbetçi koyuyor. Yani böyle yüksekçe bir yere geldiğinde görsünler diye. Nöbetçilerden bir tanesi bir kayaya dayanıyor ve uyuyor. Öbürü de namaza durmuş. Namaz kılıyor. Adam geliyor. Görüyor. Bakıyor ki iki tane nöbetçi var. Ben bunları geçemem şimdi diyor. Bakıyor ki bir hareketler yapıyor bu. Tabii muhatabı o adam olmadığı için onu öldürmek istemiyor. İlkinde baldırına sıkıyor. Oku. İsabet ediyor ama adam hiç tepki vermiyor. Hareketini yapmaya devam ediyor. Sonra bacaklarına sıkıyor diye. Sonra baldırına bir tane daha sıkıyor. Bakıyor ki yine adam hiç aldırmadı. Bu sefer doğrudan kalçasına doğru bir tane yüksel çıkartıyor. Hani adamı düşürecek şekilde hani. Bu hiç aldırmıyor. Aynı hareketi yapıp duruyor. Yani kendisine ok değmiş gibi davranmıyor. Şaşırıyor burada. Uzaktan atıyor ama isabet ettiriyor. Görüyor. Sonra yine kalçasını vurduktan sonra da şey yapmıyor ama bu arada diğeri kulağının yanından geçen okun sesiyle uyanıyor. Bakıyor ki 3 tane ok saplanmış.
Arkadaşı ve namaz kılmaya devam ediyor.
Adam namaz kılmaya devam ediyor. Sahabi namaz kılmaya devam ediyor. Zaten konumuz o. Tabii o da hemen kalkıyor. Ona karşı tedbir almaya başlayınca adam kaçıyor. Fakat bu adam 3 tane ok yemiş. Yani o namaz kılan nöbetçi. Sahabi. Adam diyor ki ya niye uyanma, nereye bırakmadın diyor. Niye diyor sen ok yedin diyor. Selam verseydin çıktaydın. Vallahi diyor ben filanca sureyi okuyordum diyor. Öyle bir haz ve keyif içindeydim ki huzurda. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o haz ve keyif içindeydim ki adam canımı alıncaya kadar sıksaydı yine çıkmayacaktım diyor. Yani ok geliyor değiyor, acısını duymuyor bile.
Nasıl bir hayret, nasıl bir haşyet, nasıl bir huşu hali ise.
İşte esas olan, şimdi o da namaz, bizim kıldığımız da namazdır. Ha bizimkisi haşyet huzur içinde yok diye terk mi edelim? Hayır.
Değil.
Teknik olarak o vakitte kalkıp onu yapman gerekiyor. Ben emre uyuyorum. Kalbimi oraya getirebilirsen nurun ala nur. Fikrimi oraya götürebilirsen evliya olur.
Çok güzel söyledin.
Anladın mı? Yani ama onu yapmam lazım.
Evet.
O fiili o saatte emir olduğu için yapmam lazım. Emir olduğu için yaptığımda ukubetten düşerim. Eğer ben gönlümü, kalbimi, aklımla beraber fikrimi, nefsimi de o secdeye götürürsem Allah'ın dostu olurum, veli olurum, evliyaullah olurum.
Bir köy imamının çok güzel bir sözü vardı. Namaz kıldırıyor cemaatine. Ardından dönüyor cemaate biraz sonra tesbihatın ardından. Diyor ki ey cemaatim ismin, namazdayken namazda olun diyor.
Namazdayken namazda olun. Aynen öyledir yani işte.
Hocam Allah razı olsun. Mevzu nereden nereye geldi? Biz sizin her daim bu enerjinizin yüksek olmasının sebebi hikmeti nedir diye sual ediyorduk.
İnsanların ihtiyacımız var. Oradan tövbe ihtifara geçtik.
Çok şükür.
Hakkını helal et.
Allah sizden razı olsun. Siz helal edin. Yorduk sizi. Çok çok güzel oldu.
Estağfurullah. Hakikaten
farklı bir...
Yani o insanların haline benzer halim var. Ben onlara nasihatte bulunurken kendime nasihatte bulunuyorum. Evet. O coşku ondan geliyor.
Allah razı olsun. Evet. Hiç eksik olmasın o coşkunuz. İnşallah. Şu sohbetlerimizde hiç eksik olmasın. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraber Bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz yüksek alaka için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için programımız erkamradyo.com internet sitemizin arşiv sayfasından da bulunup dinlenebilir. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.